Ayrım 38, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 509, 21. Bölüm, Profesyonel Canili Konuşma. DP ile CHP arasındaki gerginlik bitmiyor. İnönü'nün kendisine ağır sözler söyleyen başbakana cevabı, sinirleri bozulmuştur, düşmanlıktan vazgeçsin. Sırrı Atalay yumruklandı mı, kucaklandı mı? İstanbul'da yeni bir gazete, tercüman. Siyasi yöneticisi Cihat Baban, Ankara muhabiri de ben. 1954 genel seçiminde büyük zafer kazanan iktidarın o zaferin hemen arkasından çıkardığı 3 kanunun, Kırşehir Kanunu, Yüksek Yargıçların işine son verilebilmesi kanunu, seçim kurallarını değiştiren kanun, gerginleştirdiği siyasi ortam artık uzun süre öyle kaldı. Bir gün gelip düzelmesini umut etmek bile mümkün olmadı. Hatta o gerginlik 1954'ün 7 Kasım'ındaki muhtarlık seçimleriyle birlikte daha da tırmandı. İnönü ile Menderes arasında yeni bir söz düellosuna yol açtı. Muhalefet o seçimlerin baskı altında yapıldığını ve sonuçlarının da o baskının büyüklüğünü gösterdiğini söylüyordu. İktidar buna tepki gösterdi, bu tepkinin sonucu olarak konuyu meclise getirdi. Konuyu meclise getirmenin usulle ilgili formalitesini yerine getirirken bizim Halkçı gazetesinin bir manşetini kullandı. Halkçı'nın manşetinde seçimlerin yüz kızartıcı baskılar altında yapıldığı yazılmıştı. Demokrat Parti Grup Başkan Vekili Hulusi Köymen, Meclis-i Adalet Bakanı'ndan cevaplaması isteğiyle bir sözlü soru önergesi verdi. Bakandan seçimlerin nasıl geçtiğini, sandık başlarında önemli hadiseler olup olmadığını sordu. Sözlü soru meclisin gündemine alındı. Adalet Bakanı Osman Şevki Çiçek daha seçimlerde münferit olarak bazı hadiseler çıkmış olsa da bunların seçim güvenliğini etkileyecek şeyler olmadığını söyledi. Hulusi Köymen kürsüye çıktı. Halkçı gazetesinin yayınını şiddetle kınadı. "Bu yayın Türk milletinin yüksek seviye ve şuuruna tecavüzdür," dedi. Bu yayının sorumlusunun CHP olduğunu söyledi. "Bu hakareti yüksek huzurunuzda kendilerine iade ediyorum," dedi. İnönü bunun üzerine kürsüye çıktı. Bu sözlü soruyu CHP'ye yönelik bir tertip olarak nitelendirdi, şöyle devam etti. 8 Kasım günü bir hususi gazete, hususi müessese olmuş bir gazete seçimler hakkında neşriyat yapmış. İş ne münasebetle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir muhakemesi şekline sokuldu, anlamak mümkün değildir. Gürültüler. Asıl mühim olan başka bir nokta var. 8 Kasım günkü neşriyatından dolayı Halkçı gazetesi mahkemeye verilmiştir. Verilmiş mi, verilmemiş mi? Bir taraftan mahkemeye sevk olunan bir müessesenin ayrıca Büyük Millet Meclisi'nde muhakeme edilmesi nasıl bir harekettir? İnönü, Kırşehir Kanunu baskı değil mi? Bunun çok açık bir mahkemelere baskı örneği oluşturduğunu belirten İnönü, seçimlerde baskı yapıldığı iddiaları içinde örnekler sıraladı. Bunları da tutanaklardan aktaralım. İsmet İnönü, Malatya. Seçim emniyeti 3 kısımda mütalaa olunur. Seçimden evvelki, seçim esnasındaki hadiseler ve seçimden sonraki vakalar. Seçimden evvelki hadiseler şüphe yoktur ki, memlekette huzuru ve seçim emniyetini ciddi bir şüphe içinde, bunaltıcı bir hava içinde bırakacak şekilde cereyan etmiştir. Soldan nerede sesleri, gürültüler, misal ver sesleri. İnsaf buyurun arkadaşlar, Kırşehir vilayeti arzu etmediğiniz bir tarzda rey kullandığından dolayı lağvedilmiş değil midir? Anadolu'da ve bilhassa böyle uzun zamanlardan beri vilayet merkezi olarak yaşamış olan bir kasabada o vilayetin lağvından dolayı uğranılan elem, zarar ve manevi ıstırap sonsuz olmuştur. Soldan onun bununla alakası yoktur sesleri, sağdan bravo sesleri, alkışlar. Şimdi bakınız netice ne olmuştur? Kırşehir vilayeti merkezinde Kırşehir kasabasında zannediyorum 74 veya 76 muhtarlık vardı. Kırşehir'in siyasi hüviyetini biliyorsunuz. Bunların çoğu muhalifler. Bu seçim neticesinde Kırşehir'de 2 muhtarlık bağımsız olarak kalmış, 72 veya 74 muhtarlığın hepsini Demokrat Parti kazanmıştır. İnsaf edin arkadaşlar. Soldan alkışlar. Bu neticeyi Kırşehir'de bulunan vatandaşların içinde bulundukları ruh haletinin, korkunun ve ıstırabın tesirinden başka bir suretle manalandırmaya imkan var mıdır? Partisine göre kömür dağıtımı. İnönü seçim öncesi baskılara örnekler verirken, CHP'li muhtarların partilerinden istifa etmeleri için yapılan zorlamalardan da örnekler verdi. O dönemdeki muhtar seçimlerinde muhtarlar ve ihtiyar heyetleri şimdiki gibi resmen partilerinden bağımsız olarak değil, parti listelerinden seçilirlerdi. Bunun sonucu olarak muhtar seçimi partilerin kazandıkları muhtarlık sayıları açısından bir partiler arası güç mücadelesi halinde geçerdi. İnönü Demokrat Parti'nin muhtarlık seçimini kazanamadığı yerlerde muhtarları kazanmak için baskı yollarını kullandığını söylüyordu. Kömür dağıtım örnekleri veriyordu. Merzifon'da hükümet lignit kömürü dağıtıyor, muhtarları çağırıyor, köyünün veya şahıslarının kömür alabilmeleri için CHP'den istifa etmeleri lazım olduğunu söylüyor. Seçim sırasında da seçim kanununda da yapılan değişikliklerin uygulanmasıyla vatandaşların oy kullanmalarını etkileme örneklerinden söz ediyordu. Biz 1950'de tekamül etmiş bir seçim kanununu vücuda getirerek vatandaşlara arz ettik. Bu kanunu Demokrat Parti iktidarı tatbik etti. Şimdi dinleyiniz, o günden beri 1950'de bizim seçimde tatbik ettiğimiz kanun o günden beri durmuş mudur, ilerlemiş midir, gerilemiş midir? Soldan ilerlemiştir sesleri. İnsaf ediniz, o kanun tanınmaz bir hale gelmiştir, gerilemiştir. Seçim emniyeti baltalanmıştır. Soldan yalan, yalan sesleri. Bakınız, Trakya'da bu sefer vatandaşlar bilmiyor kanunu, elindeki listeyi beğenmiyor. DP listesinde bir kişi bırakıyor, diğerlerini siliyor. Hepsi silinmiş, bir kişi kalmış. Fakat yine DP'nin listesi kabul edilmiş oluyor. İnsaf ediniz, seçim kanunu bu hale gelmiştir. Silebilir vatandaş ama bu muteber değildir. Bunun neresinde ciddiyet vardır? Soldan kanunlar için böyle konuşulmaz sesleri. İnönü yargı bağımsızlığı üzerinde durdu. Son çıkan re'sen emeklilik kanununun yargı güvencesini tahrip ettiğini söyledi. Bununla iktidarın baskı imkanlarını arttırdığını ifade etti. İnönü'nün sözleri tabii başından sonuna kadar CHP'lilerce alkışlanırken DP'lilerin tepkileriyle karşılaştı. Menderes'in profesyonel canili konuşması. İnönü'den hemen sonra kürsüye Adnan Menderes geldi ve o dönemin baykuşlu konuşması, kudurganlı konuşması diye hatırlanan konuşmaların yanında profesyonel canili konuşma olarak hatırlanacak olan konuşmasını yaptı. Onun da sözlerinin başlangıcını tutanaklardan alarak aktaralım. Başvekil Adnan Menderes, İstanbul, soldan sürekli ve şiddetli alkışlar. Çok sevgili arkadaşlarım, İsmet İnönü vicdanlarınızın huzurunda kah melekane, peygamberane bir üslup ile kah profesyonel bir caninin soğukkanlılığı ile soldan bravo sesleri. Bir saat, bir buçuk saat, sağdan bu sözünü sana iade ederiz sesleri. Nüvit Yetkin Malatya, sözünü geri al, cani sensin. Sırrı Atalay Kars, reis bey sözünü kes, gürültüler. Reis, Sırrı bey karşılıklı konuşmayınız. Tutanaklara Menderes'in cümlesinin son kelimesi kaydedilmemiş. O zamanlar mecliste zabıt katibi diye anılan görevler konuşmaları stenografi ile kaydederlerdi. Ses bandı teknolojisi daha gelişmemişti. Görevler herhalde gürültüden o kelimeyi duyamamışlardı ama gazeteciler duymuşlardı. Kelime basitti, konuştu. Menderes İnönü'nün bazen melek gibi ve peygamber üslubuyla bazen de profesyonel bir caninin soğukkanlılığıyla konuştuğunu söylüyordu. O cümlenin ikinci bölümü tabii çok ağır bir hakaretti. CHP'liler başkandan başbakanı uyarıp sözünü geri almasını sağlamasını istiyorlardı. Ama oturumu yöneten başkan Esat Budakoğlu oralı olmadı. Gözüme bak paşa, gözüme. Menderes konuşmasına gene ağır sözlerle devam etti. Sözü 1946 seçimlerine getirdi. O seçimlerde yapılan yolsuzluklardan, usulsüzlüklerden söz etti. Sonra 1946 öncesine geçti, şunları söyledi. Adnan Menderes devamla. Muhterem arkadaşlar, ya 1946'dan evveli? Bugün burada melekane bir eda ile seçimden ve reyden bu memlekette demokrasinin tesisi lüzumundan, bu sayede itibar kazanılacağından bahseden bu zat, 1946'dan evvel tek bir köyde hakiki manasıyla bir tek reyin kullanılmasına imkan verdi mi? Menderes tekrar 1946 seçimine geçti, tutanaklardan. Başvekil Adnan Menderes, devamla. Muhterem arkadaşlar, 37 vilayette o zaman gücümüzün yettiği bu kadardı. 37 vilayette seçimlerin nasıl perişan, nasıl felaketli bir şekilde yapılmış olduğunu tespit ederek binden fazla vesika ile bu kürsüye geldik. Bu zat 37 vilayetin seçim mazbatalarının 24 saat içinde, bir gün içinde, bir celsede tetkikini emretti ve biz sabahleyin saat 10'da. İsmet İnönü Malatya, yalan söylüyorsun. Başvekil Adnan Menderes devamla, adaletin eli yakandadır, bunlar yanına kalmayacaktır. Sağdan gürültüler, anlatacağım şimdi, anlatacağım, dinle. Gözüme bak paşa, gözüme. Sırrı Atalay Kars, Feridun Fikri baksın gözüne, baktık gözüne ne var? Sağdan gürültüler. Başvekil Adnan Menderes devamla, senin kazip şöhretinden korkacak, çekinecek adam da yoktur. Soldan alkışlar. O zaman 1000 küsur vesika getirdik arkadaşlar. Bunlar meclis zabıtlarında yazılı, tetkik encümeni dosyalarında mahfuzdur. Bu 1000 küsur vesikanın hiçbirisi, bir tek dahi nazarı dikkate alınmadı. Neden böyle oldu? Çünkü her şeyden evvel minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. Başbakan Menderes daha sonra muhalefetin iktidara yapılan iyi işlerden hiç bahsetmediğine değindi ve bundan şikayet etti. Başvekil Adnan Menderes devamlı, İktisadi hayatın 1001 tecellisi, 1001 cereyan sahası onlarca meçhuldür, işlerine gelmez. Fakat maddenin darlığı varsa benimleme lazım, o maddeden değil yalnız darlıktan bahsederim. Falan maddenin fiyatında yükseklik varsa benimleme lazım, yalnız yükseklikten bahsederim. Öte taraftan 600 fabrika kuruldu, 20 bin kilometre yol yaptık. 7 tane muazzam liman inşa halindedir. Dünya kadar silo yükselmiştir. Ticaret filosunu 2 misline çıkarmışız. Bütün köylere su gitmiştir. 4 sene sonra bütün memleket elektriğe gark olacak ve bunun nimetlerinden istifade edecektir. Bütün bunlardan hiçbir şey lazım gelmez. Onun söyleyeceği tek söz vardır. O da vatandaş bunu almaktadır sözüdür. Hakikaten inanarak mı söylüyorsun paşa, inanarak mı? Başbakanın konuşması yaklaşık 3 saat sürdü. Kırşehir vilayetini iade edin. İsmet İnönü bir kere daha söz aldı. Menderes'in ağır sözlerine şu cevabı verdi. Şimdi arkadaşlar, başbakanın muhalefete neler söylediklerini, ne ağır şeyler kullandığını, ifadelerini tekrar okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Bu zihniyetin faydası yoktur. Kendilerinin ne kadar mustarip olduğunu oturduğum yerden görüyorum ve acıyorum. Soldan gülüşmeler. Istırabının sebebi muhakemesinin bozulmuş, sinirlerinin bozulmuş olmasındadır. Bu düşmanlık politikasından vazgeçmek lazımdır. Başvekil düşmanlık politikasını bir siyaset olarak terk ettiği zaman memlekette münasebetler, vatanda huzur ve sükun çok kuvvetlenir. Tekrar ediyorum, Kırşehir vilayetini iade ediniz arkadaşlar. Siyasi hayatımızdan bu lekeyi silmeliyiz. Yumruklandı mı, kucaklandı mı? Vatanda seçim emniyeti, her türlü huzur ve emniyetin muhafazası, adaletin tesir altında, tehdit altında bulunmadığına itimat etmeye müstenittir. Bunu temin ediniz arkadaşlar. İktisadi mevzularda bir müzakere açmak istiyorsa onu ayrı bir mevzu olarak Büyük Millet Meclisi'nde enine boyuna konuşuruz. Şimdiye kadar iktisadi mevzularda söylediklerinin hiçbirisi isabetli çıkmamıştır. Soldan insaf sesleri. Evet, hiçbirisi isabetli çıkmamıştır. Ve bunun neticesi olarak vatandaşın hayatı her gün daha çok ıstıraba gitmektedir. Size arz ettiğim sözlerde başbakanın üslubundan eser olmadığını fark etmişsinizdir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti bu kürsüde nasıl konuşmak lazım geldiğini başbakana öğretebiliyorsa bu hizmet büyük hizmettir. Sağdan alkışlar, soldan gülüşmeler, gürültüler. Bundan sonra Menderes söz aldı. Ağır kelimeler kullanmasının nedeninin muhalefetin haksız söz ve tutumları olduğunu söyledi. İnönü de bir kere daha söz alıp başbakana sakin olması, sinirlerinin bozulmasını önlemesi yolundaki tavsiyelerini tekrar etti. Menderes tekrar söz almadı. Muhalefetten başka milletvekilleri de söz istemişlerdi. Başkan onların taleplerini kabul etmedi. Oylama yapıldı, başkanın kararı onaylandı, birleşim kapandı. Atalay yumruklandı mı, kucaklandı mı? Ama oturum kapanmadan önce başbakan konuşmasını yaparken olay çıkmış, başbakanın Sırrı Atalay'ın bir Kars gazetesine verdiği demeçte kendisine hakaret ettiğini hatırlatması ve Atalay'ın o demeci tevzih etmek için kürsüye çıkması sırasında DP'li birkaç milletvekili Atalay'a saldırıda bulunmuştu. Bir milletvekili Atalay'a yumruk atmıştı. Olay tutanaklara parantez içinde şu şekilde yazılmıştı. Bu arada sol taraftan kürsüye ilerlemeler oldu ve Sırrı Atalay Balıkesir mebusu Ahmet Koca Bıyıkoğlu ve Ağrı mebusu Nimet Sümer taraflarından kucaklanarak kürsüden aşağı indirildi. Başkan bu olay üzerine birleşime ara vermiş, Menderes konuşmasına aradan sonra devam etmişti. Gazeteler o günkü meclis görüşmelerini haberleştirirken Menderes ile İnönü arasındaki düello ile birlikte o olayı da manşete taşımışlardı. Evet, 1954 sonunda ve 1955 yılının başlarında iktidar ile muhalefet arasındaki gerginlikler bir türlü bitmedi. O gerginlikler sürerken ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 2. ve 3. sınıflarının sınavlarını verip son sınıfına geçmiştim. Tabii Aysel'le birlikte, daha doğrusu onu izleyerek. 1955'teki sınavlarda da son sınıfı bitirip mezun olma yolundaki kararlılığımı sürdürüyordum. O sırada yeni bir iş önerisi aldım. Yeni iş önerisi. 1955'in Mayıs ayında yeni bir iş önerisi aldım. İstanbul'da yeni ve büyük bir gazete çıkacaktı. Gazetenin girişimcisi 6 ortaklı bir şirketti. Ortaklardan biri Babı Ali'nin ünlü gazetecilerinden Cihat Baban'dı. Tasvir gazetesinin baş yazarlığını yapmıştı. Kardeşi Selim Baban'la birlikte Son Saat adında bir gazete çıkarıyordu. 1946'dan beri de aynı zamanda milletvekiliydi. Gazete sahip ve baş yazarlığı ile milletvekilliği arasında o zamanki eş zamanlılıklar malum. Daha önce anlattım, bu CHP iktidarı zamanında da öyleydi. Cumhuriyet'in sahibi ve baş yazarı Yunus Nadi'den, vakit sahipleri ve baş yazarları Asım Us ile Hakkı Tarık Us kardeşlere, akşam sahibi baş yazarı ve bir dönemin Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak'tan, son telgraf sahibi ve baş yazarı Ethem İzzet Benice'ye kadar iki işi bir arada götüren CHP'li gazeteci milletvekillerinin sayısı az değildi. Çok partili hayata geçildikten sonra Demokrat Parti de aynı geleneği sürdürüyordu. Cihat Baban meclise DP listesinden gelen gazeteci milletvekillerinin en kıdemlisiydi. Meclise 1946 yılında DP'nin muhalefet partisi olarak katıldığı ilk seçimde DP'nin bağımsızları arasında girmişti. 1950 ve 1954 milletvekili seçimlerinde Baban'la birlikte DP listesinden meclise giren gazeteci milletvekilleri artmıştı. Son Posta gazetesinin sahibi ve başyazarı Selim Ragıp Emeç, İzmir'deki Yeni Asır'ın sahip ve başyazarlarından Behzat Bilgin, Cumhuriyet'in sahip başyazarı Nadir Nadi onlardandı. Nadi'nin seçilişi de DP listesindendi. O da Baban gibi listeye bağımsız sıfatını koruyarak girmişti. 1954 seçiminde DP listesinden meclise girenler arasında gazete sahibi olmayan gazeteciler de vardı. İkisi biz Ankaralı gazetecilerin yakından tanıdığı ağabeylerimizdi. Biri Vatan Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Sabahattin Sönmez'di, öteki Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Mekki Sait Esen. Cihat Baba'nın ortaklarından biri olduğu gazetenin çıkış hazırlıkları ile ilgili söylentiler Ankara'nın basın kulislerine hayli önceden ulaşmıştı. O söylenti Nihat Subaşı ile ilgiliydi. Subaşı anlattım, benim Ulus'taki, sonra Yeni Ulus ve Halkçı'daki ilk yazı işleri müdürlerimden biriydi. Onun yeni çıkacak gazeteye geçeceği söyleniyordu. Bu söylenti gerçekleşti. Benim Nihat Ağabey dediğim Subaşı bunu doğruladı ve İstanbul'a gidiş hazırlıklarına başladı. O arada bana da benimle ilgili haberi verdi. Gazetenin Ankara bürosunu kurma işini Mekki Sait Esen yürütecekmiş. Esen Ankara'daki gazetecilerin en kıdemlilerindendi. Milletvekili olduktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrılmıştı. Ama gazeteciliğini başka gazetelere haber yorumlar yaparak sürdürüyordu. Şimdi de yeni çıkacak gazetenin bürosunu kuracakmış. Milletvekilliğiyle birlikte bir süre o büronun yönetimini de üstlenecekmiş. Nihat Ağabey Cihat Baban'la yeni gazete işini konuşurken Mekki Sait Esen de oradaymış. Hep birlikte benden bahsetmişler. Cihat Bey de aynı görüşteymiş. Ankara bürosunun ikinci adamlığını bana önereceklermiş. Karpiç'te limonlu rakıyla. 1955'in Nisan ayında bir gün Mekki Sait Esen telefon etti. Benimle görüşmek istediğini söyledi. Akşamüstü Karpiç'te buluşalım dedi. Bunun Nihat ağabeyin sözüne ettiği konuyla ilgili olduğu belliydi. Tabii gelirim dedim. O akşamüstü Karpiç'te buluştuk. Karpiç yaz mevsimine ilk adımlarını atmıştı. Yemek kapalı salonda devam ediyordu. Ama bahçedeki bar açılmıştı. Barın etrafındaki yuvarlak masalardan birine oturduk. Mekki Bey, Ben Mekki Saidesen'e Mekki Bey diyordum. İstediği zaman çok sempatik olabilen bir insandı. O sırada 50 yaşlarındaydı. Biraz toplucaydı, şişman değildi ama zayıf da sayılmazdı. Kendisine limonlu rakı ısmarladı. Bana da denemek ister misin dedi. Ben o vakte kadar limonla sadece vodka içilir diye biliyordum. Teşekkür ettim ama ben gene de bira içeyim deyip bilmediğim şeyi denemenin riskinden kurtuldum. Barmen İsmet Mekki Bey'in usulünü biliyor olmalıydı ki hiç sormadı. Bir duble sek rakının yanında bir bardak limon suyu getirdi. Mekki Bey limon suyunu dozunu ayarlayarak kendi koydu. Biraz buz yeri bıraktı, İsmet de oraya buz koydu. Mekki Bey o arada bu limonlu rakı işini kendisinin keşfettiğini ve zamanla geliştirdiğini anlattı. Faydası rakıyı daha lezzetli hale getirmesi ve sarhoş edici etkisini azaltmasıymış. Sonra Saadet'e geldi, dedi ki, ''Ben seni izliyorum, maşallah iyi gazetecisin. Benimle çalışırsan ikimiz için de faydalı olur.'' Önerdiği işi özetledi, söylentiler doğruydu. İstanbul'da çıkacak yeni gazetenin Ankara işleriyle o ilgileniyordu. Ankara'dan haber ulaştırmak için başlangıçta ayrı bir yer tutulmayacaktı. Kendisinin Postane Caddesi'ndeki bir iş hanında iki telefonlu bir yazıhanesi vardı. Büro veya ofis yerine o zamanlar yazıhane denilirdi. Gazetecilik çalışmalarını zaten hep orada yapıyordu. Halen İstanbul'da Son Posta ve Son Telgraf gazeteleriyle İzmir'de Yeni Asır'a haberler, yorumlar gönderiyordu. Bir yardımcısı vardı ama ayrılmıştı. Şimdi yeni gazeteyle birlikte yeni bir düzen kuracaktı. Beni tabii yeni çıkacak gazeteye muhabirlik yapmam için istiyordu. O arada gazetenin adını da verdi. Henüz kesinleşmemişti ama kimseye söylememem kaydıyla bana söylüyordu. Adı Tercüman olacaktı. Asıl işimiz ona haber ve yorum ulaştırmak olacaktı. Ama öteki gazetelere de katkıda bulunmayı kabul edersem yanımda bir yardımcı da çalıştırabilecektim. Onunla birlikte başta yeni çıkacak gazete olmak üzere Mekki Bey'in servis yaptığı diğer gazetelere de haber geçecektik. O zaman hem bürodaki sayımız 3'e çıkacak hem de alacağım para daha fazla olacaktı. Gazetelere haber geçmek denilince bunun o zamanki en gelişmiş yolu malum. Yazdığımız haber ve yorumları gazetelere telefonla okuyup yazdıracaktık. Peki hepsine aynı şeyleri mi yazdıracaktık? İzmir bir yana, İstanbul'daki yeni çıkacak gazete ile diğer iki gazete, Son Posta ile Son Telgraf, birbirlerine rakip olmayacak mıydı? Ankara'dan yayımlayacakları haber ve yorumların aynısının ötekilerde de yer almasından rahatsız olmayacaklar mıydı? Mekki Saidesen'in o konuda endişesi yoktu. Son Posta ve Son Telgraf gazeteleri habercilikte artık eskisi kadar iddialı değillerdi. Tercüman ise yüksek tirajlı büyük bir gazete olacaktı. Öteki iki gazeteyi rakibi gibi görmezdi. Kaldı ki gazetecilikte haberin kendisinden çok haberin nasıl gösterileceği, nasıl yorumlanacağı önemliydi. Gazeteler aralarındaki rekabeti artık o alanda sürdürüyorlardı. Yani yazdığımız haberleri hiç değiştirmeden tüm gazetelere yazdırabilirdik. Tabii bazen gazetelerden biri veya öteki belirli bir konuda özel haber ya da yorum isteyebilirdi. O zaman Mekki Bey devreye girer, o isteği ötekileri gücendirmeden yerine getirmenin çaresini bulurdu. Özetle tercümanı esas alacaktık ama Mekki Bey'in halledeceği özel haller dışında bir haber ajansı gibi çalışacaktık. O arada Mekki Bey bana önerdiği işlerin tümü karşılığında ödeyeceği aylığı da söyledi. Her ay peşin olarak net 600 lira.
38. ayrımın sonu. Sayfa 519.